Ayrım 7.
Sayfa 71. 31 Kasım. Şurubumu alıp, tamam mı, Serafim Funtani diye parasını bekletmeden ödedim. Karagiori, Servias Caddesi'ne çıkar çıkmaz bir de baktım ki arabamın plakası çekiciler tarafından sökülüyor. Kapıcının binanın girişindeki masasından telefon sesi duyuluyor. Affedersin diyor, takis ve koşarak telefona cevap vermeye gidiyor. Sigara almak için gittiği büfeden dönmekte olan Andonakis, demek arabanın plakalarını söktüler ha Dimitris? Son konuşulanları duymuş olmalı. Gafil avlandım. Andonakis, ne yaparsın? Andonakis, iyi geceler diledikten sonra 3. kattaki bürosuna çıkmak için asansöre biniyor. Dimitris, kaldırımın üzerinde bir başına. Artık içilecek yeri kalmamış sigarasının üzerine bir diğerini yakarken, Kolokotri Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı volta atıyor. Vakit gece yarısını geçmiş. Şiddetli bir yağmur yağmadı. Soğuk adeta insanın ciğerlerini işliyor. Bu seneki Şubat insanı canından bezdirir. Her şey bir kenara, saat 1.20'yi bulmuş olmasına rağmen Kolokotri Caddesi'nde hala yoğun bir trafik var. Tuhaf. Bunca araba şu vahşi gecenin ortasında nereye gider ki? Takis yanına geri geliyor. Artık yeniden iki kişiler. Ne diyorduk, Takis? Arabanı bir çekici tarafından götürülürken gördüğünden bahsediyordun. Arabanın 10-15 metre kadar uzağındayım. Astor Oteli'nin hemen önüne bırakmışım. Olayı fark ettiğim anda araçlarını atlayıp tam gaz Perikles'e doğru basıyorlar. Arkalarından deli gibi koşturup bağırıyorum. Niçin be çocuklar, daha 3 dakika bile olmadı. Buradayım, ciğerlerimi söken şu lanet öksürüğüm için eczaneden şurup alıyordum. Bağırdın da ne oldu sanki? Hiç, beni duymadılar bile. Gel gör ki ben kendi kendime bağırıp dururken olayla hiçbir alakası olmayan motosikletli bir trafik polisi beni duyuyormuş. Bir anda mantar gibi önümde bitti. Bana olayı gördüm diyor. Üzücü bir durum fakat canı geleceğine mala gelsin. Artık ne desek boş. Konuşmasını gülümseyerek devam ediyor. Biliyor musunuz, sizi hemen tanıdım. Bir de ön camınızdaki basın çıkartmasını görünce şimdiki görevime geçen Aralık'ta başlamadan önce bakanlıkta çalışıyordum. Sizi basın toplantılarında devamlı görürdüm. Eleftheropia gazetesindeki polis röportajlarını yapan siz değil miydiniz? Boşuna yapmışız diyorum. Bana ikinci defa gülümseyerek. Biz yasaların uygulanmasını sağlıyoruz. Otoriteyi denetliyoruz diyor. Bir telefon daha. Takis bir dakika diyerek masadaki telefona koşuyor. Bu gece sabaha kadar burada. Aslında iş arkadaşı Bobby hasta olduğundan onun yerine de nöbet tutuyor. Saçma sapan konuşuyorlar diyor geri dönerken. Ne diskosu be adam? Eleftheropia diyorum. Arada bul, bana ne? Neyse konumuza dönelim. O adam aslında sana gazetenin kullandığı sloganı söylemiş. Aynen öyle ve konuşmaya devam etti. Park etme kurallarının çiğnenmemesini sağlıyor. Bu şekilde de otoriteyi denetliyoruz. Sizin yani basının yaptığı gibi. Dalga geçiyor adam, anlıyor musun Takis? Çünkü eczane Sintagma meydanındaydı. Bu kelime Yunanca'da anayasa anlamına gelmektedir. Çevirmenin notu. Meydanın 10 metre ilerisindeydi. Benimle kelime oyunu yaparak dalga geçiyor. Ben de ona, öte yandan otoritenin cezaları ve kuralları uygulamaması sintagmayı sıkıntıya sokar. Eğer bunların uygulanmasını istiyorsak denetimi hep birlikte yapmalıyız dedim. Fakat konuşmamız burada kesildi. Çünkü telsizinden Varnava meydanındaki bir barda olay çıktığını, acilen oraya doğru gitmesini geçtiler. Zemin katta duran asansörün kırmızı ışığı yanıyor. Yukarıdan çağırıyorlar. Asansör kısa bir süre sonra yeniden zemin kata iniyor. İnen kişi gazetenin sentaks şefi. Evine gidiyor. Anlaşılan bu gece önemli bir haber yok. Ayaküstü bu yağmurun ne zaman duracağı ile ilgili küçük bir sohbette bulunduktan sonra birbirlerine iyi geceler diliyorlar. Müdür ayağını kaldırımdan yola attığı sırada bir telefon daha geliyor. Eleftheropia diyor Takis ve ardından telefona bakması için müdüre ufak bir işaret yapıyor. Takis, müdür yanına geldiğinde avucuyla ahizeyi kapatarak kulağına fısıldıyor. Çöp tenekesi. Müdür telefonu alıp. Ne var be çocuklar? Neden hep bu saatte ha? Bir kerecik olsun daha erken olamaz mı? Bir gecede evime normal insanlar gibi vaktinde gidemeyecek miyim? Telefonu sert bir şekilde kapatarak Takis'e dönüyor. Kendi kendime bağırıp çağırıyorum. Herifçioğlu telefonu kapatmış bile. Asansöre biniyor. Şimdi koştur bakalım haberi öğrenmeye. Ya önemli bir havadise? Yarınki baskıya şurada ne kadar kaldı ki? Kimdi o Takis? Kadın, erkek, erkekti ama sanki karnından konuşur gibi boğuk bir sesi vardı. Koreis'in kaldırımında, üniversite caddesinin köşesindeki büfenin önünde duran çöp tenekelerinde dedi. Bu gece bir şeyler olacak gibi. Ben şimdi ofisime çıkıyorum. Konuyu biraz araştırmak lazım. Acilen 312'deki Andonakis Prokirik Sakias'ı ara. Gidip şu çöp tenekelerini kontrol etmesi gerektiğini söyle. Andonios ismini bana rahmetli isim babam. Pirenoteri Anaxagoras Papadomi Halakis vermişti. Gazetecilik kariyerime başladığımda ise ismim Andonakis olmuştu. Sonra fakat epeyce bir zaman sonra burada Eleftherotopia gazetesinde çalışmaya başladığımda ismime bir de Faksakias'ı eklemişlerdi. Andonakis Faksakias. Bu ismi koymalarının sebebi görevimin gazeteye gelen faksları sahiplerine dağıtmak olmasıydı. Daha sonradan başladığım ilan ve bildiri dağıtma işiyle de ismim nihayet son şeklini almış oldu. Andonakis Prokirik Sakias. Prokiriksi kelimesi Yunanca'da bildiri, ilan anlamına gelmektedir. Çevirmenin notu. Artık 52 yaşına gelmiş bulunuyorum. Gazetecilik mesleğine girmemin üzerinden neredeyse 40 yıl geçmiş. Bu işe ilk olarak üzerinde çeşit çeşit kahvelerin, portakal sularının, limonataların, poğaçaların, sandviçlerin, mezeleriyle beraber uzoların olduğu bir tepsiyle girmiştim. Haftalık olarak çıkan Merkez Sebze Hali'nin Sesi adlı bir gazetenin derginin garsonu olarak. Çalışanlar ilkokul terk olduğumu öğrenince benden ilk olarak eğitimime devam etmemi istemişlerdi. İlkokulu bitirdikten sonra Kumunduras Meydanı'ndaki akşam ortaokuluna devam ettim. Elimdeki tepsiyle bazen iki olurdu. Bütün odalara hatta şeflerin odalarına dahi sorgusuz sualsiz girme lüksüm vardı. Bir süre sonra çalıştığım Merkez Sebze Hali'nin sesinden başka bir sese, gerçek Ortodoks Hristiyanların sesine geçtim. Oradan da bir spor gazetesine, efsane Olympiakos'un şöhreti ve sırasıyla pek çok günlük gazeteye. Son 8 senedir de Kolokotroni'deki Eleftherotopia gazetesine çalışıyorum. Gazetelerde artık bir garson olarak çalışmayalı çok uzun zaman oldu. Derken yavaş yavaş gazetecilik mesleğine doğru geçişim başladı. Aslında o kadar da yükselmedim canım. Kendi halinde bir bölüm şefi olarak kaldım. İlk görevim gece açık olan eczanelerin, benzincilerin ve lastik tamircilerinin listesini yapmaktı. Bugün gazetelerde bulunduğum yere gelebilmemde işe nereden başladığımı hiçbir zaman unutmamış olmamın büyük bir rolü vardır dersem sanırım hiç abartmamış olurum. Gazetede başka neler mi yazıyorum? Pek çok farklı şey. Aslında bana havale edilen ne kadar küçük şey varsa da diyebiliriz. Bazen eğitimle ilgili birkaç satır, bazen de toplumsal ya da politik konular. Gerçi dışarıdan her ne kadar gazetecilik mesleğiyle içli dışlı görülsem de gönlümde yatan biricik aslan felsefedir. Hatta biraz daha ileriye giderek beni asıl mutlu eden şeyin o olduğunu bile söyleyebilirim. Bu alanın üzerine okuduğum ve hala okumakta olduğum onlarca kitap yaşamımı daima kolaylaştırmıştır. Gazetelerde en fazla bulunan şey kitap olduğundan, meslekteki ilk yıllarımdan itibaren kitaplarla aramda daima sıcak bir ilişki olmuştur. Ah, neler okumadım ki? Felsefe, toplumsal konular, ekonomi üzerine kitaplar, polisiye, bilim kurgu ya da erotizm ağırlıklı edebi eserler. Demin saydıklarımdan da görüldüğü üzere edebiyatı da asla yabana atamam. Hatta ufak tefek karalamalar dahi yapıyorum. Bu ilgimin kökeni akşam ortaokuluna gittiğim yıllara kadar uzanır. Yalnız dikkat! Bu çok ama çok gizli bir durum. Hiçbir kimsenin haberi yok. İlk şiirle başladım. Daha sonra düz yazıya döndüm. Hikayeler fakat kısa öykücükler desek daha yerinde olur. Anlayacağınız üzerinde konuşulacak çapta bir durum yok. Fakat bence işin en önemli tarafı yazılanların hepsinin bana ait olmasıdır. Beni en çok mutlu eden de budur. Ne mi yazıyorum? Yani ne yazmaya çalışıyorum? Hangi yazarları beğenirim? Hangisi benim şu naçizane denemelerime ilham vermiştir? Pek çok kişi sayılabilir fakat bir tanesi ki benim için en değerlisidir. K.I.R. Bir imgenin binlerce kelimeye yeteceği söylenmez mi? Onun bir çizimi için de aynı şey geçerlidir. Gazetede herkes beni sayar sever. Ben de onları. Fakat K.I.R. için durum biraz daha farklı. Yaptığı işler, çizimler beni çılgına çevirir. Yaşadığımız onca komedinin, gülünç ya da mantık dışı durumun içinden trajediyi bulup çıkarır ve tüm bu yakaladıklarını sarsıcı, kuvvetli, dolaysız ve bence en önemlisi insancıl bir tarzla sunar. Bu adamın yaptığı işler beni yaşadığımız hayat üzerine düşünmeye sevk eder. Ülkemin ve yaşadığımız dünyanın gidişatı üzerine öngörüler yaptıkça içten içe protestoya başlar, isyan bayrağını çekerim. K.I.R. gazetenin pazar ekinde çıkacak işlerini teslim etmek için Her cuma akşamı sevgili arkadaşım Yorgos Çiveriyoti'nin ofisine gelir. Yorgos oldukça cana yakın bir arkadaştır. Kendisi Yunanistan'ın bunca yaşananın ardından geldiği yerle ilgili üzüntümün tesellisidir. Olanca şefkatiyle sunduğu bir tebessüm ülkemin, sevgili ülkemin doğru yolda olmadığıyla ilgili hissettiklerime karşı bir avuntu vesilesidir. Suyun yüzeyinde pek çok şey gelişiyor gibi görünmesine rağmen derinlerdeki işaretler hiç de parlak değil. Ülkem için içim sızlıyor. Bunu nasıl anlatsam ki? İnsanın memleketi ve üzerinde yaşayanları için derin acılar hissetmesi ne üniversite diplomasına bağlıdır, ne de hatta okuma yazma bilmesine. Fakat K.I.R'nin mayasında sevgi var. Bana Andonekis Prokirixakias ismini verenlerden birisi de kendisidir. Anlaşılacağı üzere ben oldukça özel bir bildirici toplayıcısıyım. Ünlü ünsüz pek çok organizasyon tarafından çöp tenekelerine bırakılan bildirileri toplama konusunda üzerime adam tanımam. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki bu özel işin vardiyası oldukça uzundur. Gece yarılarına kadar sarkabilir. Sıradan basit bir insanım ben. Kişisel hayatım. Galiba çok konuşmaya başladım hem de çok. 30'lu yaşlarımda hayatımın tek ve en büyük aşkı olan Persephone ile evlendim. İkimizin arasındaki aşkın kökenleri ta çocukluk yıllarımıza kadar uzanır. Sevgili karıcığım 2 yıl evvel aramızdan ayrıldı. Cennete gitti bir tanem. Oraya davet edildi ve sanki bir mıknatısla çekilerek aramızdan alındı. Ne yazık ki hiç çocuğumuz olmadı. Hayat arkadaşımın ölümüyle kalbimdeki ilk arızanın ortaya çıkışı aynı döneme rastlar. Durumum gittikçe kötüleşti. Sonra da bir kalp pili taktırmak zorunda kaldım. Kalp atışlarımda bir düzensizlik varmış. K.I.R. hastanede yattığımı öğrenince ziyaretime bile geldi. Bana yaşattığı heyecanı ve mutluluğu nasıl anlatabilirim ki? Sadece bu olsa iyi. Benim için ama sadece benim için bir de çizim yapmış. Bana ilk kez her zaman hitap ettiği Andonakis ismiyle değil de yakın arkadaşmışız gibi Andoni diye seslendi. Galiba bu hastane ortamında asık yüzlü adamın biri olup çıktım. En çok istediğim şey sevgili K.I.R. ile başyazılarımızın her cuma gecesi gittikleri tavernada onlara eşlik edebilmek. Her cuma akşamı K.I.R. gazetenin pazar ekinde çıkacak olan işlerini teslim etmek için binaya gelir. Sanırım bunu daha önce de söylemiştim. Çıkışta da beraber kafaları çekmeye giderler. 3 ay kadar önce Keseriani'deki bir tavernada tek başıma devleniyordum. Tavernanın oturduğum yerden görünmeyen bir köşesinden yüksek perdeden bir ilahi okunmaya başladı. Asırlar boyunca çocukların ibadet edeceği, din adamlarının adına dualar okuyacağı, insanların gönlünde taht kuracak olan. Kimse kendinde değildi. Söylenenler galiba kutsal ilahilerdi. Bu belki de bir din okulunun eski mezunlarının düzenlediği yemekli bir toplantıydı. Ayağa kalkıp tavernanın ortasına doğru ilerledim. Köşeye doğru bir hırsız bakışı fırlattım ki bir de ne göreyim? K.I.R. başyazarımız ve beraberindekiler hur patlasın çal oynasın eğleniyorlar. Hiçbirisi beni fark etmedi. Onlardan önce de mekanı terk ettim. Bizi yakıp yıkan problemler saymakla bitecek gibi değil. Aslında bizim gibi sıradan rutin bir yaşamı olanlar her şeyin farkında. Adeta derimizin üzerinde yanan sıcaklığı hissediyoruz. İşin daha da kabus dolu kısmı ise çocuklarımız yani yeni gelen kuşağımız yarın denen öğütücünün güvensizlik ve belirsizliğe ait dişlileri arasında sıkışıp kalmışlar. Ah diyorum. Sadece kendim için yazdığım alçak gönüllü yazılarımla onlara bir şeyler verebilsem, artık hayattan kendisi için bir beklentisi kalmamış yüreğimi onlara bir açabilsem, ülkem için hissettiğim acıyı, yürek acısını, beni alt üst eden bu isyan dalgasını onlara bir ulaştırabilsem, delicesine yazdığım bir tasviri, çılgın ama çok çok çılgın bir ülkenin suya düşen aksini bir görebilseler. Bundan yaklaşık 6-7 ay kadar önce bir gece vakti, Kapnikareas Caddesi'nin arkasındaki çöp tenekelerinde her zamanki işimle meşguldüm. Elimi bir tenekenin içine sokmuşum fakat hiçbir şey görmüyorum. El yordamıyla aramadayım. Sigaraların, aslında izmaritlerin ve diğer mide bulandırıcı şeylerin arasında nihayet bir bildiri yakalıyorum. Tam o sırada karşımda 60 yaşlarında acınası derecede derbeder görünümlü birisi beliriyor. Kendisinden beklenmeyecek bir atiklikle elimdeki kağıdı kapıyor. Ne yapıyorsun diye bağırıyorum. İyiyim teşekkür ederim bunu kendim için istiyorum diyor. Hemen kağıdı bana ver. Pişt vermem çünkü bu bir kağıt değil diyor. Bildiriyi burnumun dibine yapıştırıp ''Bu resmi bir belge. Bakanlıktan görmüyor musun?'' diyor. ''Sana öyle geliyor. Onu kandırmaya çalışıyorum. Aslında bu bildirileri benim için yolluyorlar. Çünkü 24 saat hiç durmadan Atina'nın bütün çöp tenekelerini yokluyorum. İşlerinde pek çok farklı şey yakalayıp başkentimizin temizliğine katkıda bulunuyorum.'' O zaman seni kim yolluyor derken kesik kesik öksürüp gülümsüyor. Kim mi? Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bizzat çöp işlerinin sorumlusudur. Nihayet Hergele bir 500'lüme mal olarak geldiği gibi yok oluyor. Bir de geçenlerde yaşadığım sıra dışı bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu olay bana düşüncelerimi ve öngörülerimi farklı bir metot içinde oluşturmam gerektiğini gösterdi. Yaklaşık 20 gün kadar önce yine bir gece vardiyasındaydım. Pazar günkü derbiyle ilgili acil bir faks iletmek için 4. kattaki hukuk kökenli röportajcımızın odasının önünden geçerken içeride anti terör yasasıyla ilgili koyu bir sohbetin döndüğünü duydum. Yakınlaştım. Aslında kulak kabartmaya bile gerek yok. Çünkü öyle sesli konuşuyorlardı ki koridordan kim geçse olup biteni zorlanmadan duyabilirdi. Başlangıçta konunun nereye doğru gittiğini anlayamadım. Kaçırdığım kısımlar bütününü oluşturmamı engelliyordu. Bir ara sözü, daha önceden hiç duymadığım bir kadın sesi aldı. Tane tane konuşan genç bir kadın sesi. Size bu sabah fark ettiğim bir şeyi göstereceğim. Bunu kaçırmamış olmanız olacak gibi değil. Yasanın 1.006. maddesinin 1. paragrafında ilginç bir durum var. Diyor ki, savcılık, organizasyonlar tarafından yapılan her türlü açıklamanın ve bildirinin yayınlanmasını yasaklama hakkına sahiptir. Buradaki her çeşit kelimesini dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir organizasyon, kanunda belirtilen hiçbir eylemle alakası olmayan, oldukça masum içerikli bir metin çıkardığında bile bu hüküm otomatikman devreye girebilir. Ya da tamamen mizah içerikli bir yazı diyelim ki, devrimci bir metotla soğanlı et yahnisi yapmak için tencereye bir avuç karabiber yerine aynı miktarda barut koyun ya da patlayan mantarlı, muzlu ve çikolatalı kek nasıl yapılır? Savcılık tabii ki ani bir müdahaleyle yayını yasaklıyor. Birisi burada kadının sesini kesiyor. Belki de kadının sözü bitti. Kuvvetli bir kahkaha patlatıyor. Ardından birçok kişinin birlikte oluşturduğu bir kahkaha tufanı. Bence kadının söylediklerini bu kadar hafife almamak lazım. Odada konuşulanlar içimde tuhaf vızıltılarla çalışmakta. Bu vızıltılar şefler binadan ayrıldıktan sonra beni gizlice o odaya girmeye kadar götürdü. Kanun dosyalarını çıkartıp fotokopilerini aldım. O paragrafı kendi gözlerimle görmek istedim. Evet, sabahki kadın haklıydı. Bu olaydan sonra sık sık ama özellikle geceleri aklıma bir bildiriyi yayınlama fikri geliyor. Hayal ürünü bir organizasyondan gelen bir bildiri. Oldukça çılgın içerikli. Yunanistan'da yaşanan güncel olaylarla ilgili bütün hissettiklerimi içine akıtacağım satır yüklü bir yazı. Dün gece saat 2 gibi Santax şefi odasına yıldırım gibi girerken beni 5-6 dakikadır yakın bırakmayan hapşırıklar yüzünden gözlerim yaşlı olarak görüyor. Neyin var Andunaki? Yine mi sıkıntı yüklü haberler? Tam cevap verecekken yeni bir hapşırık dalgasıyla kendimden geçiyorum. Endişelenecek bir durum yok, sadece hapşırık. Grip kol geziyor, dikkatli ol. Şimdi işimiz var. Üniversite caddesine yakın bir köşede, Koreai'nin kaldırımındaki çöp tenekesinde. Bildiriyle ilgili olduğunu söylemesine gerek dahi yoktu. Çöp tenekesi gazetemizde adeta bir slogan halini aldı. Bu kelimeleri duyar duymaz, bildiriyle alakalı bir durum olduğunu hepimiz anlayabiliyoruz. Fakat bu sefer çöp tenekelerinde bir bildiri avına çıkmama lüzum yok. Yazdığım metin üzerimde duruyor. Ceketimin sol cebinde. Yine de olay mahalline giderek hiçbir uyanık gözün beni görüp de ispiyonlamaması için çöp tenekesine şöyle bir üstün körü bir göz attım. Yeniden gazetedeyim. Namussuz hapşırık hala yakamdan düşmemişti. Benimle aynı kattaki röportajcının odasına bir hırsız gibi ayak parmaklarımın ucunda girerken beni yeniden yakalamıştı. Işıkları yakmadan sadece çakmağımı kullanarak zemin kattaki Takis'e telefon açtım. Tabii ki iç hat numarasından değil, dışarıdan arıyormuş numarasıyla ona Koray Caddesi'nin kaldırımında bulunan bir çöp tenekesinde bildiri olduğunu söylüyorum. Sesimi değiştirmek için ağzımı sadece bir mendille kapatmayı yeterli bulmayarak burun deliklerime de birer tane leblebi yerleştiriyorum. Ve şefim bana verdiği cevabı dinlerken, ''Ne var be yavrucuğum? Niçin hep bu saatlerde?'' Beni bir gülme alıyor ama ne gülme. Burnumun daha da içine kaçan leblebiler yüzünden neredeyse boğulmak üzereyim ve ardından başlayan hapşırma nöbeti. 31 Kasım, bildiri. Bugün premierimizi yapıyoruz ve bu da ilk bildirimiz. Yunanistan'da ne zaman yeni bir gazete, parti ya da bir organizasyon filizlense, programlarına koydukları maddeler hep ortak bir paydada buluşur. Ülkemizde var olan boşluğu doldurmak için bekleniyor oldukları. Bizim ne bu türden hırslarımız ne de böyle bir hayalimiz var. Öte yandan bugün Yunanistan'a ait olan ne varsa her şey sahte. Karnavallardaki oyuncular gibi makyaja bulanmış, sahte bir Yunanistan. Gerçek ve saf kalan en azından tek bir şey var, boşluk. Yunanistan'ın gündüzlerinin ve daha da önemlisi gecelerinin yaşadığı problemin ortasında ise kalp var. Yani aşk, evet. Ülkenin karşı karşıya kaldığı bütün problemlerin kalbinde aşk var. Burada herkes bir şeylere aşık yaşıyor. Şöyle diyorlar, politikaya aşığım. Gazetecilikle aramdaki bağ katıksız bir aşktan ibaret. Şiire tertemiz bir aşkla bağlıyım. Takımıma aşığım. Nasıl anlasam? Bu soğanı et yahnisi beni kendisine aşık etti. Ve bu iş böyle sürüp gidiyor. Teoride her şey sağlıklı görünüyor. Fakat uygulamada bir aşk nasıl tanımlanır ki? Önümüzde duran tek tamamlayıcı seks. Fakat bugün Yunanistan'da seks, devletin kredi veren bir kurumu gibi çalışıyor. Devletin problemlerin içine batmış bir girişimi gibi. Yozlaştırıldı. Bir devlet memurunun rutin hayatı gibi mekanikselleştirildi. Can sıkıcı bir esneme gibi. İki kelimeyle her şey özetlenebilir. Kurulu düzen. Nihayet biz de tam olarak bu noktaya parmak basmak istiyoruz. Bugünden tezi yok. Gerçekten de milli bir problem haline gelmiş bu noktaya devrim yüklü, anarşik pratikler ilan edeceğiz. Ve kesinlikle anlaşılabilir olmak adına işe öncelikleri olan belli başlı bazı hareketlerle başlıyoruz. Partnerinizle kucaklaşma, ısınma turları ya da tam anlamıyla bir taarruz esnasında onun sinmiş bir halde kaderine razı olduğunu fark ediyorsunuz. Hemen o sırada bulunduğunuz yere, o kadar da yakınınıza değil, olay öncesine tedarik etmek için ter döktüğünüz birkaç adet çatapatı fırlatıyorsunuz. Ya da bir kolunuzu partnerinizin boynuna dolamışsınız. Diğeriyle de çakmağınızla gizlice yaktığınız maytabı ya da bir fişeyi aman dikkat bütün paketi değil, biraz uzağınıza fırlatıyorsunuz. Sonuç alınmadıysa daha da büyük boyutlardaki maytaplarla denemeye devam. Ayrıca bu konuda daha da gelişmiş tekniklerimiz de var. Havaya av tüfeğiyle yaylım ateşi açın. Namlusu kesikler tercih sebebidir. 38 ya da 45 kalibrelik olması fark yaratır. Ama pek de zorlamayın. Şansınıza elde ne varsa. Eğer söylenen bu son teknikler uygulanırsa sarsıcı etkiler yaratacağınızdan kuşkunuz olmasın. Fakat hoşa gitmeyen sonuçlarla da karşılaşılabilir. Partnerinizin ani bir geri çekilme, bu durumu beraber de yaşayabilirsiniz, yaşaması gibi. Her koşulda önerdiğimiz bu metotlar partnerinizin üzerinde kaçınılmaz sarsıntılara neden olabilir. Yatağın üzerinde, halıda, mozaik döşemenin üzerinde ya da her nerede iseniz orada yaşanılan bu sarsılmalar ve yeniden bir araya gelmeler korkunç heyecan patlamaları yaratıp çok boyutlu orgazmlar tatmanıza sebep olacaktır. Kelimelerle anlatacak olursak bir kurtulma, bir altüst olma, bir yok oluş. Şu an bu durumu tam olarak karşılayacak kelimeleri bulamamış olsak da olanca şiddetiyle gelen depremin resmini tam olarak çizdiğimize inanıyoruz. Bu yazılanları el altından başkalarına da iletmelisiniz. Biz de bunu bir meslektaşımızın bildirisinden aldık. Nihayet sayıları gitgide artan Yunan vatandaşları olay yeri düzenlemeleri ve diğer rastgele bileşenlerin ortaya koyduğu doğaçlamalarla önerdiğimiz metotlara koşuyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu denemeler, sözünü ettiğim başroldeki organizmalar için çok daha derin etkiler yaratacaktır. Çünkü savaşın olduğu yerdeki tehlikeden haberdar olarak sürekliliği olacak bir uyanık olma haline geçecek hücrelerin daima canlı ve diri kalmasına neden olacaktır. Ve böylece günlük hayatımızda bizleri delirtici bir sağırlaştırmaya iten uyuklamalarımızdan arınmış olacağız. Bununla beraber insanlar 1992 yılının Yunanistan'ında yaşanan üzücü gelişmeler karşısındaki duruşlarını karakterize eden ilgisizlik ve duyarsızlık mikrobundan da kurtularak özgürleşecekler. İşte o zaman bugün elimizdeki skalada bulunduğumuz siyaha yaklaşan gri tonlardan ziyade pırıl pırıl parlayan tonlardaki bir yarın için hep birlikte ayağa kalkıp isyana yürümenin koşullarını hazırlamış olacağız. En kazançlı ve en faydalı yatırım sekstir. Atina 25 Şubat 1992 31 Kasım. Sonradan ek bir Kasım ayının 30 çektiğinin farkındayız. Fakat bizim bu kurulu düzenin takvimiyle de işimiz var. Bizim için Kasım 31 gündür. Sonradan ek 2. Bu satırları yazdığımız makinenin peşine düşmeseler iyi yaparlar. Her bildiriden sonra kullanılan ikinci el makineyi kanatlandırıp uçuruyoruz. Dün gece bizzat benim tarafımdan eski olduğu kadar da vefakar Olimpia marka daktilonla yazılmış 31 Kasım bildirisine şefe teslim ettim. Ertesi gün yine gece vakti gazetedeki odamda Eleftherotopia'nın 3. sayfasına basılmış bildirime bakarak oturuyorum. Nasıl yazdıysam öyle basılmış. Yarınki gazetede savcılığın şenlik sonrasında rastlayan yayınını yasaklama kararı basılacak. Karar sabaha karşı 04.30'da bize ulaştığında gazete çoktan bayilere gitmişti bile. Bugün gazetede herkes bir yorum peşinde. Yargının tutumu doğruydu diyorlar. Kimliğini açıklamak istemeyen oldukça yukarılardan bir zat, nöbetçi savcının bu karar için çok acelece davrandığını söylüyor. Savcı, telefonda yeni bir organizasyona ait bir bildirinin ortaya çıktığını öğrenir öğrenmez, vakit kaybetmeden, sabahı bile beklememiş, yayını yasaklama kararını yürürlüğe sokmaya çalışmıştı. İstediği de oldu fakat o sırada suç kanıtı hakkında yeterli malumata sahip değildi. Daha doğrusu ona telefonda doğru dürüst bilgi verilmemişti. Maalesef onun da ortama hakim olan genel kuşku havasıyla bir göbek bağı olduğundan kanunu çarçabuk işleme koymaya uygun buldu. Oysa yasakladıkları şeyi gördüklerinde hata yaptıklarını anlamışlardı. Ama ok artık yaydan çıkmıştı. Bir diğer kanun hükmüne yapıştırılmış ve her daim gazetecilerin üzerinde hemfikir oldukları mahkeme kaynağı ise savcının ne yaparsa doğru yaptığı inancıdır. Çünkü şans eseri bile olsa bildiride yazılı seks teorileri kendisine taraftar bulursa işte o zaman ilgili kanunun birinci paragrafındaki 1 milyon birinci maddesinde geçen yapılan bu davranışla insanlar tehlikeye sevk ettirilmektedirler hükmü geçerlilik kazanır. İlgili madde yaklaşık olarak şöyle devam etmektedir. Suç aletlerinin kullanımıyla ateşleyici ya da patlatıcı silahların yanıcı ya da aldatıcı maddelerin. Sonuç olarak kanun hangi alanlarda ve hangi insanın özgü iletişim araçlarının kullanımıyla insanların tehlikeye sevk edildikleri bahsini saptamamasına rağmen yasaklama kararı yine de yayınlandı. Bu bahsedilen alan bir otobüs, bir yatak, bir halının ya da bir mutfağın mozaik döşemesi bile olabilir. Öte yandan söylentiler gazetenin sorumluları aleyhine dava açılabileceğine kadar varıyor. Eğer öyle bir şey olursa genel olarak ortama hakim olan çılgınlık daha da bir üst boyuta geçecek. Atina'nın hava kirliliği üzerine söylenene gelen tehlike sınırını aşıyor durumu gerçekleşebilir ve başka bir çıkar yol da olmayacağından olağanüstü önlemler alınabilir. Dairemde bir başıma oturuyorum. Ah, Persefone'm benim. Biliyor musun şu an ne düşünüyorum? Bunca zaman bana acılar çektirip beni bu bildiriyi yazma noktasına getiren şeyleri düşünüyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Hala bir çıkış yolu bulabilmiş değilim. Altüst olmuş durumdayım. Eğer bana bu bildiriyi yazmanın, yani tüm bunların ne anlama geldiğini, nasıl bir mesaj vermek istediğimi sorsalardı, eğer böyle bir şey sorsalardı, sanırım hiçbir şey söyleyemez ya da en azından tatmin edici bir açıklama yapamazdım. Sadece yıllardır içimde ruhumu kanatan bir sürü soru dolaşıyor. Derin sancılara yol açan bir kazının sonucunda bir ayaklanma, bir kendi kendine fitili ateşleme durumu yüzeye çıkıyor. Çok eziyet çektim diyorum. Bu bildiri, perde arkası hazırlıkları uzun süredir yapılan tamamen içgüdüsel bir harekettir. Bütün istediğim, insana yaraşmayan bu ortamı, bizi dört bir koldan kuşatan paranoya ve komediyle yüklü bu duruma karşı bir protesto ortaya koymaktı. Özellikle de dilimin ulaştığı her noktada bir alay olsun istedim. Bana soracak olsalardı, yazdıklarıma bakın derdim. Belki de bir cevaptan ziyade Kariotakis'in bir mısrasıyla konuşurdum. Hep beraber hareket ediyoruz bir ülkede. Ayak takımı, uyumun peşinde. En azından bu insanlardan birisi ölecek. Tiksintiden. Evet, ben de bu bildiriyi kaleme aldım. Yoksa tiksintiden ölecektim. Ve ölüm sadece vücudun sonlanması değildir. Oturup içiyorum. Masada buruk bir şarabım var. Galiba bu gece doktorların alarm sınırı olarak gösterdikleri iki kadehi aşacağız. Şayet doktorlar şu taşıdığım kalbin içinde ne gerçekçi duyguların yattığını anlasalardı. Çünkü bu kalp usandı. Daha öteye gitmiyor. Patladı be. Oturuyor, düşünüyor ve içiyorum. İktidar işin peşinde olsun ister misin? Ve hala ithamlarla gazetenin yetkililerini sıkıştırıyorlarsa. Belki de konuyu olan olmuş diyerek kapatır, daha fazla eşelemezler. Fakat ne olursa olsun, gerekli ve derinliği olan hiçbir şeyin yapılmadığı, fakat aynı anda pek çok şeyin olabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Gazetenin yöneticisine, içtiği Cortina marka sigarasından iki paket almak için Coridalli'deki genç büfecinin yerine gittim. İnsan onu nasıl dikkate almaz ki? Bir çocuğunki kadar temiz, coşkulu bir yüreği olan yiğit bir delikanlı. Güzel bir şey gösterdiği o tebessüm, seni adeta minnet altında bırakır. Her şeye rağmen şef sigarayı bir bıraksa bu delikanlının yanına tekrar gelmemeye bile razıyım. Karşımdaki duvarda ta çocukluk yıllarımdan beri orada asıl duran bir jeofizik haritası var. Yunanistan. Ah benim sevgili ülkem, ne de güzelsin. Bunu bağırarak söyler söylemez ne de güzeldin diye düzeltiyorum. Ve ardından sanki sayıklar gibi bir ilkini söylüyorum bir diğerini. Nefes nefese, çıldırmak üzereyim. Ardından gözyaşlarına boğuluyorum. Ve bir kadeh daha. Kalkıp duvara gidiyor. Buruk şarabın kadehine batırdığım parmağımla. Çözümsüz ülke. Yazıyorum. Ve ekliyorum. Kimsesiz ülke. Ağır ağır bir şarkı mırıldanıyorum. Nasıl da bu hallere düştük çavuş. Sonra göğsümü haritaya yaslayıp Yunanistan yazısını ve diğer yazıları kapatıyorum. Artık geride kalan sadece ülkemin bedeni. İşte böyle. Ortada hiçbir belirti yok. Sanki ülkemin üzerinden yazılarını almışlar. Sanki onun içinden ruhunu almışlar.